Ayrım 6. Kent tuvaletleri. Ankara, Cumhuriyet öncesi dönemde halka hizmet amacıyla yapılması gerekli tuvaletlerden de yoksunmuş. Bunlara karşılık sadece cami avlularında namaz öncesi abdest alma sırasında kullanılanlar varmış, o kadar. Bugün çevremizde gördüklerimiz ve yıkılıp kaldırılan genel tuvaletler hep Cumhuriyet döneminde halkın hizmetine sunulmuş. İçlerinde ilk sırayı kuşkusuz Asri Helalar adıyla anılan tuvalet almaktadır. Eski adliye binası yakınında 2. Anafartalar Caddesi üzerinde yapılmış olan bu tuvaletlere bu adın verilmesi boşuna değilmiş. Ankaralılar ilk kez o yıllarda çağdaş ölçülerde bir tuvalet görmüşler. Benim küçüklüğüme rastladığı için eski deyimle hayal meyal anımsadığım bu örnekten sonra sanırım 2. sırayı Himaye-i Etfal, şimdiki Çocuk Esirgeme Kurumu apartmanının alt katının arka yüzündeki çocuk bahçesi ile 2. ortaokulun karşısında düşecek şekilde yerleştirilmiş tuvalet almaktadır. Doğrusu aranırsa bu ikisinin aslında aynı mı yoksa iki ayrı tuvalet mi olduğunu hala kesin olarak ayırt edebilmiş değilim. Geçmişte Sıhhiye'yi Kurtuluş semtine bağlayan, hani yıllarca üzerinde 98 nolu Uray Marka belediye otobüsünün gidip geldiği caddenin Atatürk Bulvarı ile birleştiği köşede, küçük ve kendi haline terk edilmiş bir parkın dip tarafında yapılmış olan tuvalet yer alırdı. Burası iki gözlü, taştan, oldukça büyük ve üstü kiremitle örtülü bir yapıydı. Yıllarca Ankaralılara hizmet verdikten sonra Abdi İpekçi Parkı'nın kurulması sırasında yıkılıp kaldırılmış ve daha ileride bugün İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun bulunduğu yerin oldukça yakınında yenisi yapılmıştır. Bir başka örnek de 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinin en alt ucunun arka tarafına yapılmış olanıydı. Sonradan yeni mahalle yönüne giden dolmuşların kalktıkları durakla ilgili çevre düzenlemeleri yapılırken bahçeden büyükçe bir parçanın tıraşlanması sırasında burası da yıktırılmıştır. Bir başkası ise Kızılay'da Güven Parkı'nın arkasındaki havuzun yakınındakidir. Bugün de orada yine bir tuvalet vardır. Yalnız o eskisi yerin altındaydı. Dar ve dik bir merdivenden inilerek ulaşılırdı. Bu yenisi ise düz ayak olarak yapılmıştır. Uzun yıllar ulusun yükünü çeken bir tuvalet de gara uzanan caddenin hemen başlangıcında sol tarafta yer alanıydı. Hani geçmişte Mısırlı Prenses Kadriye'nin hayran olduğu, bizim kuşağın ise terk edilmiş haline yetiştiği millet bahçesinin Atatürk anıtına ya da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakan köşesine kurulmuş olan bu tuvalet, iyice anımsadığım üzere karpiçin alt tarafına düşen tuvaletten çok sonra yapılmış ve 100. yıl çarşısının inşası sırasında da yıktırılmıştır. Bir başka tuvalette Sebze Hayı'nın üst kapısı tarafında o zamanlar çok dar bir patikayla inilen, neden sonra buraya bir merdiven yapılmasının gerektiği düşünülen Doğan Bey mahallesindeki çukurun hemen başına rastlamaktaydı. Kent garının içinde son derece çağdaş bir şekilde 1937'de yaptırılmış olan tuvalet de yıllardan beri hep temiz, hep bakımlı tutularak bugün de hala hizmet vermektedir. Bunlardan başka Gençlik Parkı'ndaki Atatürk Orman Çiftliği istasyonu yanındaki ve Merkez Lokantası yakınındaki tuvaletler de söz konusudur. Bu yazılanların dışında öbür semtlerde de halka açık tuvaletler var mıydı? Doğrusunu söylemek gerekirse anımsamıyorum. Kent saatleri. Çocukluğumda sergi evi, ticaret lisesi ve gar gazinosu kuleleri ile garın birinci peronuna, konservatuvarın ön yüzünün sol üst köşesinde yerleştirilmiş olanları saymazsak, Ankara'da uzun yıllar göz önünde kalmış sadece 3 saatten bahsedilebilir. Bunların en eskisi 1884 yılında Sırrı Paşa'nın valiliği sırasında Strasbourg'da bulunan Louis Edel firmasına ısmarlanmış olanıdır. Geldiğinde Hisar Kapı üzerine yerleştirilen bu saat hem o güdük kuleye yükseklik kazandırmış hem de gerek görüntüsü, gerek saat başlarında çıkardığı gong sesleriyle yıllar boyunca kentin hemen her yerinden zamanın takip edilmesine olanak vermiştir. Bunca yıl sonra bile çocukluğumun büyük bir bölümünü geçirdiğim İsmetpaşa semtinde bu saatin düzenli olarak saat başlarındaki vuruşlarını duyduğumu bugün de oldukça net bir şekilde anımsamaktayım. Yıllar sonra yöneticiler Ankara'nın iyice büyüdüğünü dikkate alarak Ulus ve Kızılay meydanlarına da birer saat koydurmuşlardır. Bunlar bir zamanların çok tanınmış olan İç Bankası kumbaraları biçiminde ve iki taraftan da görülebilen saatlerdi. Buralara hangi yıl yerleştirilmiş olduklarını hiç anımsamıyorum. Ama örneğin Matbuat Umum Müdürlüğü'nün, şimdiki Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, geçmişte yayımlamış olduğu La Turquie Kemalist dergilerinin 1937 yılına ait bazı sayılarında yer alan fotoğraflarda her iki meydanda da bu saatler henüz görülmemektedir. Yerleri boştur. Bu saatlerin tümü de Ankara'da yeterince hizmet görmüşlerdir. Ama yün gelmiş, kaledeki bozulup susmuş, kimse daldırmamıştır. 1950'den sonra Ankara'yı yöneten basiretli kişiler de nasıl olsa artık herkesin bileğinde bir saat var gibi ileri bir anlayışla yaptıkları sözde meydan düzenlemesi sırasında kumbara biçimli o iki saati kaldırıp bir kenara atmışlardır. Öbürlerine gelince onların da çoğu kaledeki gibi zamanla bozulmuş ve kimse onarılmalarını düşünmemiştir. Buna karşılık Hacı Bayram Camii ve Ankara Anıtı'nın önündeki alana namaz saatinin kaçırılmaması amacıyla olsa gerek sıradan bir saat yerleştirme sağduyusunu gösterenler çıkmıştır. Kent pazarları. Antik kent yaşamında pazar yeri sadece ticaret alanında değil, din ve yönetim konularında da etkin olmuştur. Eski Yunanlılar buraya Agora adını vermişler ve öyle şimdi olduğu gibi genelde haftanın bir günü kullanılıp öbür günlerinde kendi haline bırakmamışlardır. Ölmüş büyüklerini, kahramanlarını burada yaptıkları özel mezarlara gömmüşler, sahne kurup tiyatro eserlerini sergilemişler, gerektiğinde adli davalarını görmüşler ve politik kararlarını almışlardır. Böylesine çok amaçlı bir kullanım yerini bugünkü gibi başıboş bırakmamışlar, düzen ve denetleme işlevini Agora Nomos denen bir görevliye vermişlerdir. Başlangıçta birçok Yunan kenti ticaretin Agora'ya girmesini önlemeye çalışmışsa da başarılı olamamış, burada zamanla yiyecek, giyecek malları rahatça alınır, satılır hale gelmiştir. Bu gelişimin sonucunda ticaret dışındaki kurumlar gittikçe Agora'yı terk etmişler ve zamanla bildiğimiz türden basit bir pazar yeri halini almasına neden olmuşlardır. Ankara'da Greco-Roman dönemlerini yaşayan tüm kentler gibi bu dönemleri geçirmiştir. 11. yüzyılda Türklerin yönetimi ele geçirmesinden sonra da bu işle sınırlılığı sürdürerek günümüze kadar gelinmiştir. Bu tür pazarlarda daha çok yiyecek, daha az da giyecek satılmıştır. Nasıl ki bugün de az ya da çok bu özellik devam etmektedir. Hayvan alım satımına gelince bunların pazar yerleri ayrı ama yine de kente çok yakın olarak kurulmuştur. Önceleri her yerde bir tane olan pazar yerinin zaman geçip de kent büyüdükçe sayısı da artmıştır. Örneğin Ankara'da eskiden sadece pazar günleri İsmet Paşa'da, salı günleri de kalede kurulan pazar yerleri gün gelip yetersiz kalınca birbirinden uzak semtlerde yenileri de kurulmaya başlanmıştır. Pazartesi Maltepe, salı Kalealtı ve Bahçeli Evler, çarşamba Sıhhiye, perşembe Cebeci, cuma Bahçeli Evler, cumartesi Sıhhiye, pazar İsmet Paşa. 1930'lu ve 40'lı yıllarda ise pazarlar ne Cumhuriyet öncesi dönemlerdeki kadar az ne de bugünkü gibi haftanın her gününü kapsayacak oranda çoktu. Kentin bugünkü kadar genişlememiş olması ve nüfusun azlığı nedeniyle dönemin pazarları halkın gereksinimlerini yeterince karşılayabiliyordu. Büyük yangınlar. Elbette her eski kent gibi Ankara'da yüzyıllar boyunca büyük yangınlar görmüştür. Ne var ki geçmişte yaşamış insanlarımızda günlük tutmak alışkanlığı olmadığından ya da tutmuşlarsa bile elimize geçmediğinden o eski yangınlar hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Örneğin sadece 19. yüzyılda gerçekleştiği bilinen büyük bir yangının hangi yılda olduğu ve de kentin nerelerine ne ölçüde zarar verdiği kesin olarak bilinememektedir. Bilinenlerin en eski tarihlisi 1917'de yaşanmış olandır. 2 gün 2 gece sürmüş, kale ile Karaoğlan arasında kalan oldukça büyük bir bölgeyi yakıp kül etmiştir. Paul Gentizon'un yazdığına göre bu olayda aralarında bir de din okulunun bulunduğu tam 2000 ev yanmıştır. Gentizon P. Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, 2. basım, İstanbul 1994. Yazar Refik Halit'in Deli adlı kitabının Ankara bölümünde ve Lord Kinross'un Atatürk adlı kitabında da bu yangınla ilgili kısa ama yararlı bilgiler vardır. Daha fazla bilgi için bakınız burası Ankara. Karay Refik Halit, Deli Külliyat 3. basım, İstanbul 1939. Kinross Lord, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu. Çeviren A. Tezel, N. Yeğenovalı, İstanbul 1966. Yine yazılmış olanlardan öğrenildiğine göre Ankara'nın bilinen ikinci büyük yangını ise 1929'da gerçekleşmiş. Bu da tıpkı 1917'deki gibi kentin büyük bir bölümünü ve bu arada Tahtakale semtinin hemen hemen tümünü yakıp yok etmiştir. Bunlardan sonra gerçekleşmiş iki yangın daha vardır ki her ikisi de 1947 yılında çıkmış ama öncekiler kadar büyük olmamışlardır. Birincisi bir gece Sığiye'de bugünkü Abdi İpekçi Parkı'nın yapıldığı alanla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi arasında kalan bölgede bulunan belediye garajında çıkan yangındır. Bu olay pek çok aracın kül olmasına yol açarak zaten var olan otobüs yetersizliğini daha da arttırmış, böylece de büyük bir ulaşım sorununun doğmasına neden olmuştur. Ben o sırada lisenin son sınıfında okumaktaydım ve gece herkesin uykuda olduğu saatlerde bir albay ile oğlunun çıkan yangını görerek nasıl yardıma koştuklarını, ilgililer gelene kadar kendilerini ne kadar büyük bir tehlikeye atmış olduklarını ertesi gün okulda şaşkınlıkla öğrenmiştim. Sonradan bu iki özverili insana yönetimce bir teşekkürde bulunulmuş muydu hiç duymadım. Gelişmiş ülkelerde böyle bir olayda toplantılar düzenlenir, o kişilerle röportajlar yapılır, en azından bir şükran plaketi verilir. Bizde ise size neydi de karıştınız, sizin yakmadığınız ne belli gibilerden sorular sorulmazsa ne mutlu diye kabul edilir. 1947 yılındaki ikinci büyük yangın Milli Eğitim Bakanlığı binasının içini yakıp kül etmiştir. Cumhuriyet'ten önce muallim mektebi, öğretmen okulu olan bina, tıpkı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bugün hala hizmet veren 1. Sanat Okulu gibi kırmızı Ankara taşından yapılmıştı. O yılın soğuk bir sonbahar akşamı gökyüzüne yükselen alevler yine büyük bir yerin yanmakta olduğu haberini veriyordu. Bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nın yandığını anlayan halk da görevliler gibi bakanlığın kapısının açıldığı daracık arka sokağa koşmuştu. Böylece bir taraftan halk ve bölgeyi kordon altına alarak korumaya çalışan polisler, öbür taraftan sağa sola koşup her zamanki gibi cansiperane çalışan itfaiyecilerle ortalık sabaha kadar ana baba günü olmuştu. Sırtımda kumaş pardesüm, ayaklarımda kalın ayakkabılarım olduğu halde yine de soğuktan iliklerime kadar titreyerek yangını izlemiş, görevlilerin tüm uyarmalarına karşın uzun süre o dar sokaktan ayrılmamıştım. O yıldan sonra Ankara'da seyrek de olsa yine büyük yangınlar çıktı. Örneğin bundan en az 10 yıl önce bir gece çıkan ve nedeninin sonradan elektrik kontağına bağlandığı Samanpazarı ile Çıkrıkçılar Yokuşu arasındaki Saraçlar Çarşısı yangınında birçok toptancı ve perakendeci dükkanı yanarak kül olmuştur. Benzer biçimde Yiba Çarşısı yangını da hala belleklerdeki yerini korumaktadır. O sırada da bir gece içinde çarşıdaki birçok dükkan kullanılmayacak ölçüde yanıp gitmişti. Yine oldukça yakın bir tarihte bir gece menfur ellerce Anıtkabir Bahçesi'nin jandarma okuluna bakan tarafında ağaçlar ateşe verilmek suretiyle yangın çıkartılmış, ağaçların büyük bir kısmının tutuşmasına karşın muhafız birliğinin de katkısıyla yangın daha da yayılmadan söndürülmüştü. Ankara'nın beş ünlüsü. Hemen her kentin ünlü bir malı, bir ürünü vardır. Bu konuda Ankara'nın da keçisi, kedisi, tavşanı, armudu ve balı söz konusudur. Hollandalı diplomat Busbeck'in 16. yüzyılın ortalarında gerçekleştirdiği İstanbul-Amasya yolculuğu sırasında kıllarından kumaş yapılan keçileri gördüğünden söz ettiğini belirten Braudel'de kitabında yününden yararlanılan iki hayvana değinmiştir. Bunlardan biri Ankara keçisi, öbürü de Kuzey Afrika'daki berberi koyunudur. Braudel F. Akdeniz ve Akdeniz Dünyası. Çeviren M.A. Kılıçbay, İstanbul 1989. Busbeck'in diplomatik kuruluna bir gezgin olarak katılmış ve dönüşünde gördüklerini bir kitapta toplamış olan Dernschwam ise bizdeki keçilerden ne şekilde yararlanıldığından, tüylerinin kırpılıp kurutularak işe yarar hale getirildiğinden, sonra da bundan nasıl sof üretildiğinden uzun uzun söz etmiştir. Bakınız, burası Ankara. 1938 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun rakipsiz üreticisi ve ihracatçısı olduğu sof ile bunun yapımında kullanılan iplikler yüzünden İngiltere, Hollanda, Polonya ve benzeri ülkelerin tüccarları yıllar yılı Ankara'yı kendilerine mesken edinmişler, hatta öldüklerinde yine de bu kente gömülmüşlerdir. Yalnız bu durumun kendilerine her yönüyle pahalı ve zor gelmesi nedeniyle bu hayvanları ülkelerine götürüp orada yetiştirerek Ankara'nın bu üstünlüğünü kırmak istemişlerdir. Evliya Çelebi'nin dediği gibi uzun süre kaçırılan hayvanlar bir yıl içinde yozlaşıp sıradan keçiler olmuşlarsa da tüccarlar umutlarını kesmemişler, yılmamışlar ve çabalarını ısrarla sürdürmüşlerdir. Nasıl ki 1853'te kaçak olarak Samsun'dan gemiye yükledikleri 800 keçiyi 36 günlük bir yolculuktan sonra Güney Afrika'da Umut Burnu'na götürmüşler, bunu sonradan 2000 keçilik ikinci bir parti izlemiştir. Kumbaracılar S. Hayat Tarih Mecmuası, sayfa 5, 1965. Bu kez başarı sağlanması üzerine Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de bu işe girişmişler ve sonunda onlar da Ankara keçisini ülkelerinde üretmeyi başarmışlardır. Bir yandan Avrupalılar keçi kaçırmayı sürdürürlerken, öbür yandan da kendilerine Osmanlı sınır kapılarında türlü gümrük kolaylıkları sağlanması üzerine Ankara'da sof üretimi ve ticareti zaman içinde sıfır noktasına kadar inmiştir. Veteriner kökenli olup, yıllarca Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapıp, Büyükelçiliğe kadar yükselmiş olan Selahattin Batu'nun 1941 yılında yayınlanmış bir makalesinden, Ankara keçisinin gerçek vatanının Asya olup, buradan Mezopotamya'ya geçtiğinin, daha İsa'dan 4000 yıl önce Sümerler tarafından tanınmakta olduğunun, zamanla bu bölgeden çekilerek Orta Anadolu'ya ve özellikle de Ankara yöresine geldiğinin kabul edildiğini öğrendim. Batu S. La Chèvre d'Ankara en Asya Minor, La Turquie Kemalist, sayfa 44-1941. Ben bu hayvanı sanırım pek çoğumuz gibi sadece Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde görmüş ve tanımış bulunuyorum. 1930'lu yıllarla birlikte devlet Ankara keçisi konusuna önem vermiş ve üretimini her geçen yıl biraz daha arttırmıştır. Ancak ben bu çalışmam sırasında bugün ülkemizde ne kadar yetiştirildiği konusunda bir bilgiye rastlamadım. Sadece Ankara keçisinin yılda bir kez baharda ve tercihen Mayıs ayında kırpıldığını, sağlanan yünün kalitesinin hayvanın yaşına bağlı olduğunu ve 2 yaşından büyük keçilerden elde edilen yünlerin düşük nitelikte sayıldığını yine bir vesileyle öğrendim. Çocukluğumun benim için ilginç anılarından biri de oturduğumuz kiralık evlerin çoğunun eski olması nedeniyle farelerden korunmak amacıyla içeride kedi beslemek zorunda olmamızdı. Ankara kedisi olarak tanınan tür yeterince ünlü olmakla beraber edinilmesinin güçlüğü, sağır olması ve fare yakalamakla asla uğraşmayacak kadar aristokrat niteliğini dikkate alarak hep işin kolayına gidip sıradan kediler kullanmışızdır. Bizim için önemli olan kedinin en küçük bir tıkırtıda kulaklarını dikmesi ve derhal sesin geldiği yere yönelerek ilk fırsatta fareyi yakalamasıydı. Babam eve gelen her kedi yavrusuna kim bilir nedendir hep Mestan adını takardı. Biz iki kardeş de hemen bunu değiştirir ve hayvana görünümüne göre sarman, tekir, minnoş, kaplan gibi daha modern adlardan birini verirdik. Az önce sözünü ettiğim Ankara kedisinin elbette bunlardan çok ayrı yönleri vardır. Her ne kadar tümü de temelde aynı kapıya çıkarsa da bilimsel adı Felis domesticus agorensis olan bu özel türün ötekilere göre tüylerin uzunluğu ve son derece yumuşaklığı, hepsi için kesin bir koşul olmasa da bir gözünün başka öbür gözünün başka renkte olması ve sağırlığı başlıca nitelikleridir. Bunlardan başka tüylerinin rengi yönünden de öbürlerinden ayrılır. Her ne kadar düz beyaz, düz sarı ya da düz gri olurlarsa da en beğenileni, en tutulanı tüyleri düz beyaz ve gözleri değişik renkte olanıdır. Bu özel cinsin sayısı gün geçtikçe azalmakta olup bugün artık pek ortalıkta görülmemektedir. Yakın bir tarihte bir televizyon kanalında bu türün yetiştirildiğini ve bakımının sağlandığını öğrendim. Kaynakların bazılarında Ankara kedisine Van kedisi denirse de bazılarına göre bu iki tür birbirinden tümüyle ayrıdır. Hayat Ayna Aylık Dergisi, Cilt 9, Sayfa 51, 1975. Yine bazı yayınlarda uzun parlak tüyleri bulunan ve daha çok kürkünün makbul olduğu ileri sürülen bir tavşan türünün de Ankara'nın ünlüleri arasında yer aldığı kaydedilmektedir. Ankara armudu da çok tanınmış bir yemiş türüdür. Ülkenin başka yerlerinde de yetişmekle beraber en çok Ankara ve dolaylarında rastlanır. Sonbahar ortalarında ağacından toplanır ve istenirse kış sonlarına kadar saklanabilir. Genellikle fazla büyümeyen, toparlak biçimde, dış görünüşünden hiç umulmayacak şekilde sulu ve tatlı bir meyve türüdür. Ankara'nın sonuncu ünlüsü ise balıdır. Yörenin mevsimlerin uygunluğu nedeniyle özellikle kuzey kesimlerinde gelişen arıcılığa bağlı olarak gerek tadı gerek kokusuyla çok öncelerden beri tanınmış beyaz renkli bir üründür.